Ayrım 14.
Düşman Mihalıçık ile Sivrihisar arasında Şimendifar güzergahında toplanıyor. Oradan ricat etmek istiyor. Bizim kıta hatımız nehri her noktadan geçmiş. Mihalıçık ve Sivrihisar hattına takarrüp etmiş bulunuyor. İhataya memur kuvvetlerimizden bir kısmı Hamidiye Mahmudiye Arap Ören civarındadır. Yani Seyit Gazi'nin Şarkı şimalinde ve Alpı köyünün cenubundadır. Şimalden gelen ihate kolumuz Kartaltepe'yi işgal etmiştir ve doğru Alpı istikametinde hareket halinde bulunuyor. Zafer. Zafer Yunanlıların gittikleri yol, Ankara değil İzmir yolu, daha sonra inşallah Atina yoludur. Hakimiyeti Milliye 11 Eylül 1337, 1921. Düşman perişan ricat etmektedir. Ordumuz bütün cephede karşı taarruza geçmiştir. Düşmanın sol cenahı inhizama uğratılmış, merkezi yarılmıştır. Düşman perişan bir surette ricat etmektedir. Birçok silah ve mühimmat zapt edilmiştir. Yunan ordusu bu çöküşten sonra kendisini toplayamayacaktır. İleri 11 Eylül 1337, 1921. Sevr artık vefat etmiştir. Taarruzumuz muvaffakiyetle devam ediyor. Dün Doğatepe, Çekirdeksiz ve Üçpınar'ı işgal ettik. Düşmanın dünkü taarruzunu tard ettik. Yunanların vaziyeti pek elimdir. Yunan ordusu ricat ederken pek fena vaziyete düşmüştür. Avam kamerasında münakaşalar. Sevr artık vefat etmiştir. Yeni gün, 12 Eylül 1337, 1921. Halide Edip'in daveti. Fatih Alayı Yavuz taburu Halide Edip Hanım İzmir'in işgali üzerine Sultanahmet de kendisiyle beraber yemin eden İstanbul gençlerini davet ediyor. Vakit 12 Eylül 1337, 1921. Galip devletler tazyik yapacak. Sakarya'da uğradıkları muvaffakiyetsizliğe rağmen Yunanlar Anadolu siyasetini ihtimal kendiliklerinden değiştirmeyeceklerdir. Fakat galip devletler artık Türkiye üzerinde tatbik kabiliyeti olmayan bir Yunan siyasetinin terk edilmesi için Yunanlar üzerinde tesir yapmak hususunda bundan sonra tereddüt etmeyeceklerdir. İkdam 12 Eylül 1337, 1921. Tedavi maksadıyla Paris'te bulunan, bu vesileyle bazı gayri resmi görüşmeler yapan eski Meclis-i Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey'in İstanbul'daki eski Maliye Nazırı Mehmet Cavit Bey'e mektubudur. Payitahtta mali siyasi buhran, hükümet idaresinde anarşi, her tarafta nifak ve fesat var. Padişah etrafına Çerkezler ile hocaları almış, arkasını İngilizlere dayanmış. Yalnız kendi istikbalini düşünüyor. Abdülhamit gibi korkusundan dışarı çıkamıyor. Hazine-i Hassa'dan maliyeye geçen emlakini ve arazisini kurtarmaya çalışıyor. Kuvayi Milliye'nin kahramanlıklarına ne kadar teşekkür etsek az ama Ankara hükümetinin siyaseti, Talat Paşa hükümetinin en fena zamanlarına rahmet okutuyor. 11 Mart 1945 tarihli taninden. Enver Paşa'nın Afganistan'da bulunan Cemal Paşa'ya Batum'dan gönderdiği mektuptur. Ordu çökerse memlekete yaklaşmak için Batum'a geldik. Mustafa Kemal Paşa bizi harice çıkartmakta fayda görüyor. Bizce ikiliği gidermek için memlekete girmek elzem oldu. Halk Şuralar Fırkası'nın İstanbul'da 29 şubesi var. Anadolu'nun hemen her vilayetinde teşkilat ilerliyor. Bununla pek kontrolsüz kalarak sağa sola hışım saçan Anadolu'yu da biraz kendini toplamaya sevki düşündük. 6 Kasım 1944 tarihli taninden. Sonbahar kış. Harp bizim için pahalıdır ama. O gün 19 Eylül 1937, 1921. Şehre haber bir şimşek hızıyla yayılmıştı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa muhalif muvafık bütün mebusları mecliste Sakarya Malhame-i Kübrası mevzuunda tenvir edecekmiş. Böyle bir haber duyulur da gitmemek olur mu? Ortalık ana baba günü, Sami'in mevkiinde mutat olmayan bir kalabalık, memur, esnaf, amele ve köylü, yan yana ve iç içe nefesini tutmuş, verilen izahatın tek kelimesini bile kaçırmak istemiyor. Mebuslar gizleyemedikleri bir heyecanla kıpır kıpır çoğu terlemiş, yağmur yüklü, kalın bir sonbahar sıcağı hüküm sürmektedir. Mustafa Kemal Paşa zaferin heybetiyle coşkulu, müşkilatıyla yorgundu. Cepheden henüz gelmiş sıcağı sıcağına konuşmak istedi. Aylardır kaygılı, mütecaviz ve gayri memnun mebusların karşısında kürsüye saplanmış bir kılıç gibi dimdik konuşuyor. Son vaziyete nazaran düşmanın hali pek de şayanı memnuniyet olmasa gerektir. O dakika heyet-i umumiyeden bir alkıştır koptu. Dinleyiciler arasından derin bir uğultu yükseliyor. Yer yer laf atanlar. Allah daha beter etsin. Ettiklerini bulsun kafirler. Yanlarına mı bırakacaktık yaptıkları mezalimi? Kahrolsunlar. Reis Paşa kalabalığı kucaklarmış gibi kollarını iki yana açarak onları yatıştırdı. Sonra sözünü bağlıyor. Bu teferruatlı malumatı hülasa etmek istersek diyebiliriz ki, düşman ordumuzun sol cenahını ihata etmek suretiyle seri ve imhakar bir netice almak istiyordu. Düşmanın bu sevkül ceyş harekatını iptal ettik. Düşmanı tabiye dairesinde muharebeye mecbur etmek suretiyle evvela sevkül ceyşe mağlup ettik. Ondan sonra müdafaa ederek kalmaya karar verdi. Harekatı taarruziyemizle buna da mani olduk. Ve bu surette 21 gün gecesiyle beraber devam etmek üzere Sakarya Meydan Muharebesi ordumuz tarafından kazanıldı. Reis Paşa sözlerini bitirince yeni bir alkış tufanına boğulacaktır. Alkışlar arasında mebusların bağırışları işitiliyor. Yaşa, var ol. Ordumuz bin yaşasın. Yaşasın Türk milleti. O gece serin güz karanlığını kıvılcımlarıyla dağıtıp cam mavisi, vahşi yeşil ve kan kırmızı birkaç havai fişek yıldızlara yükselecektir. Böyle bir şey Karaoğlan çarşısında hanidir görülmemişti. Yalnız o kadar mı? Çarşı esnafı kimisi gemici fenerleriyle, kimisi karpit lambalarıyla dükkan camlarını aydınlatmışlar. Ayrıca krapon kağıtlarından kırmızı beyaz girlandlar, saçaklardan sarkıtılmış renk renk Japon süsleri vesaire. Her boyadan rengarenk bir kalabalık durduğu yerde duramıyor kıpır kıpır. Kim nerede ne tarafına dönse ay yıldız. Yatsıya doğru fener alayı sökün etti. Ellerinde is, duman ve alev, meşalelerle. Asker başı bozuk, kalpaklı, fesli sarıklı, hatta çarşaflı ve yeldirmeli. Fakat mutlaka coşkun bir insan seli ağır ağır akıyordu. Yanları sıra mintanı yırtık, yalın ayak mahalle çocukları. Görmüş geçirmiş birkaç sokak köpeği, başlarının üzerinde söyledikleri marşın uğultusu. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Az sonra Fener Alayı Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinin önünden geçiyordu. Gazete binası birkaç fenerle aydınlatılmış, bayraklarla süslenmişti. Aynı yoksul, aynı yürekli, heyecan ve sevinç yüklü insanlar marş söyleyip alkışlayıp arada tabancalarını havaya boşaltarak zaferi tesit ediyorlar. Gazete binasının kapısından ve pencerelerinden mürettip çırakları, mürettip ve muhabirler başlarını uzatmış kalabalığa alkış tutuyor. En üst kattaki bir pencereden birisinin fotoğraf çekmeye çalıştığı dikkati çekti. Pencere Yeni Gün gazetesinin penceresi. Elinde makinesiyle fotoğrafı çeken Amerikalı gazeteci Jimmy Fowler. Hemen arkasında Fransız Le Temps gazetesinden Mary Lou Oysele ve Yunus Nadi Bey ile Halide Edip Hanım fark ediliyor. Kalabalığın söylediği marşın uğultusu, havaya atılan silahların cayırtısı yavaş yavaş uzaklaşacaktır. O uzaklaştıkça aşağıdan matbaanın gürültüsü, telefon zilleri daha açık işitildi. İdarehane artık lüks lambasıyla aydınlatılıyor. Bu içeridekilerin gölgelerini duvarlarda mübalağalı bir şekilde büyütmektedir. Yunus Nadi Bey'in çalışma masası üzerinde izmarit dolu kül tabloları, çay ve kahve fincanları, yerli ve yabancı bir sürü gazete, birkaç da kitap. Ofisin kapısı açık, koridordan matbaanın sesleri duyuluyor. Ne dediği tam anlaşılmayan bazı konuşmalar, geveze bir daktilo, merdivenlerde ayak sesleri. Nihayet pencereden çekildiler. Halide Edip Hanım'la Mary Lou Oysele iki iskemleyi karşılıklı oturdu. Fener olayının yarıda kestiği röportaj tamamlanacak. Jimmy Fowler Yunus Nadi'den dolaylı olarak fotoğraf istemektedir. Makinesini gösterip piposunu heyecanla dudaklarına götürüyor. Manzara harikaydı, wonderful, resimsiz haber işe yaramaz. Gerçi bu makine en son model, yine de net çekebildiğinden emin olamıyorum. Yunus Nadi Bey koltuğuna otururken dedi ki, icabı halinde biz size veririz. Sahi mi? İnanamıyorum. Mesela cephe resimleri de verir misiniz? Fevkalade olurdu. Yunus Nadi Bey gülerek hem de en alasını dedi. Çekip bir çekmeceyi açtı, içinden çeşitli fotoğraflar çıkarıp gelişi güzel masasının üzerinde sıraladı. Burada Yunan mezalibini tespit etmiş öyle klişeler mevcut ki mister, ayrıca muharebenin en can alıcı enstantaneleri. Halde edip bir yandan Mary Lou'nun sorduklarına karşılık veriyor, bir yandan da Yunus Nadi Bey ile Jimmy Fowler'ın konuştuklarına kulak misafiri oluyordu. O ara kollarında siyah kolluklar, gözlüklü bir muhabir içeriye girecektir. Yunus Nadi Bey ile 3-5 kelime konuşup çıkıyor. Öbür ikisi tekrar fotoğraflara eğiliyorlar. Mary Lou Oyselet Paris modası giyinmişti. Basbayağı seferi bir kılık. Halde Edip Hanım üniformalı, koluna onbaşı rütbesi takılmış, rahat ve keyifli görünüyor. Parmaklar arasında sigarası, dumanlarına sarılmış, sorulara cevap vermektedir. Kolunuzdaki sanırım bir rütbe işareti. Evet, rütbe işareti. Onbaşı oldum ya. Nerede vazife yaptınız? Garp cephesi karargahı umumisindeydim. Birinci şubede. Şimdi tetkiki mezalim komisyonu azasıyım. Mıntıkada düşmanın halka yaptığı eziyeti tetkik ve tespit ediyoruz. Hayatım at üstünde geçiyor. Mary Lou dişlerinin arasında ağızlığı, burun deliklerinde ince bir duman çizgisi asıl öğrenmek istediğini sordu. Neticeden emin misiniz? Yani bu harbi kazanacağınızdan... Sürh istiyor, onu istihsal için çalışıyoruz. Harp bizim için pahalıdır ama elimizde kalmış yegane vasıta odur. Geçen sene bizimle istihza ediyorlardı. Halbuki şu an harbi kazanmanın arefesindeyiz. Son erkeğe, son kadına kadar çarpışacağız. Mary Lou Oysel'e mütebessim not defterini kapattı. Mil merci Madame Edip. Gazetesini ona uzatıyor. Acaba Lötan'ı gördünüz mü? Manşeti size hak veriyordu. Tebessümü büsbütün yüzünü aydınlatmıştı. Başlığı yüksek sesle okudu. Yunan İmparatorluğu'nun istikbali Sakarya'da oynandı ve kaybedildi. Yüksek sesle konuştuğu için Yunus Nadi Bey ne dediğini işitmişti. Ellerini alkışlar gibi hafifçe çırparak "Bravo Matmazel, bravo" dedi ve ilave etti. "Görüyorum ki Monsieur Bouillon'un Ankara ziyareti Fransız matbuatına yaramış." Mary Lou Oysel'e kalmaya davranıyor. "Size de yarayacaktır Monsieur Nadi." Masanın üzerinden tabakasını, çakmağını ve ağzını topladı. Çantasına uzanarak Jimmy Fowler'a döndü. "Hadi darling, çabuk ol, daha giyineceğim." Jimmy Fowler masanın üzerindeki cephe fotoğraflarına dalmıştı. Kafasını kaldırmadan, "Okay baby" dedi, "şimdi kalkıyoruz." Tam o sırada gazetenin ser mürettebi elinde birazdan baskıya girecek birinci sayfanın provasıyla içeriye girmişti. Sayfayı bayrak gibi iki eliyle açarak Yunus Nadi Bey'e gösteriyor. Diğerleri de merakla bakıyorlar. Yeni Gün gazetesinin başlığı şudur: Mustafa Kemal Paşa'ya müşirlik rütbesi ve gazi ünvanı verildi. Altında Reis Paşa'nın cephede çekilmiş kalpaklı bir fotoğrafı. Ne tuhaf, belli belirsiz, gülümsemiyor mu o? Köşke doğru otomobil farları. Kabul salonundan Gazi'nin çalışma odasına alafranga bir müzik sesi geliyordu. Galiba Fransızca bir şarkı bu. Mistinguet ya da Maurice Chevalier söylemiş olabilir. Sözleri biraz şu, hayli şakacı, gerisinde caz band. Mustafa Kemal Paşa, Ali Fethi ve Doktor Adnan Beyler baş başa vermiş ayakta konuşuyorlar. Paşa'nın yüzü aydınlık, henüz tıraş olmuş, saçları düzgün, arkaya taralı. O arada giyinmesine yardımcı Bekir Çavuş kravatını bağlamaktadır. Besbelli misafir kabulüne hazırlanıyorlar. Gazi diyor ki, fil hakika zafer kadar mühimdir bu itilafname. Fransa'nın bizi resmen tanıdığını tescil eder. Fethi Bey başıyla tasdik etti. General Frunze'nin ziyareti de Sakarya zaferinin bir neticesi. Ben öyle telakki etmekteyim. O ve Doktor Adnan Bey giyinip gelmişlerdi. Yusuf Kemal Bey salonda Fikri Hanım'la sohbet ediyor. Gazi bir an durdu, ciddileşti. "Katiyen öyledir" dedi. Sonra Bekir Çavuş'un yüzüne tuttuğu el aynasında kravatını düzeltirken ilave ediyor. "Ayrıyeten Enver'in Batum'dan ayrıldığını istihbar ettik. Moskova'nın onu terk ettiğine bir işaret daha." Sustu, kapı vuruluyordu. Kapıya doğru dönerek, "Ne beklersin, gir be çocuk" dedi. Kapıdan önce Yaver Muzaffer Bey girmiş, onu Makbule Hanım'ın zevci, galiba hafif çakır keyif, Mustafa Mecdi Bey takip etmişti. Mesrur ve mütebessim Hazirun'u selamlıyor. Mustafa Kemal Paşa içeriye beklediğinin girdiğini görünce gülerek, "Hoş geldin enişte bey" dedi, "nerelerdesin, bırak kayıplara karıştın." Sonra iki arkadaşına dönerek, "Siz lütfen Yusuf Kemal Bey'i yalnız bırakmayın" diyor, "ben şimdi geliyorum." Doktor Adnan Bey saatine şöyle bir göz attı. "Gecikmeyin ha, vakit tamam. Monsieur Bouillon da gelmek üzere, fevkalade ayıp olur." Fethi Bey ile Doktor Adnan Bey aralarında konuşarak Yaver Muzaffer Bey ile beraber çıkıyorlar salondan. Kapının her açılıp kapanışında gramofonun nezleli sesi, kalabalığın uğultusu. Bu arada şuh kadın gülüşleri geliyor. Şuh ve berrak. Çalışma odasında Bekir Çavuş misafire hizmette kusur etmedi. Mustafa Kemal ve eniştesi Mustafa Mecdi Bey sohbete dalmıştı. Gazi rahat ve mütebessim diyor ki, "Bre Mustafa, sabah telaştan doğru dürüst konuşamadık. Kararım karar, en son diyeceğimi en baştan söyleyeyim. Seni ta Mersin'den niye çağırdım? Çünkü hemşireyi ve valideyi buraya isterim." Mustafa Mecdi Bey pek inanmışa benzemiyordu. Gülümseyerek biraz da müstehzi sordu. "Nasıl yani, derakap mı?" Mustafa Kemal Paşa içten ve yakın konuşuyordu. Hararetle sözünü tamamlıyor. Evet, hemen git onları al ve İzmit'e geç. Claude Ferrer'le buluşmak üzere ben de oraya geleceğim. Birlikte Ankara'ya döneriz. Paşa'nın ciddi olduğunu görünce Mustafa Mecdi Bey şaşırmıştı. Hayretle isteksizlik arasında bir yerde adeta kekeledi. Bilmem ama şey yani diyor. Vaka bu hususta bendeniz. Mustafa Kemal Paşa Bekir Çavuş'un tuttuğu ceketini giyiyordu. Durakladı. Hayrola, yoksa valide ağırlaştı filan mı? Yo, hayır, yoktur bir şeyci çok şükür. Demek istediğim valideniz olsun, hemşireniz olsun. Fikriye Hanım'a çekingendir biraz, uzak dururlar. Korkarım rahatınız kaçacaktır. Mütereddit sustu arkasından. İzninizle makbule kalsın mı diyor, valdenizi getireyim. Mustafa Kemal Paşa bir anda muzaffer ve yakışıklı başkumandan oluvermişti. Sert ve askerce dedi ki, olur mu öyle şey, katiyen olmaz. Sana ne emrediyorsam onu yap. Mustafa Mecdi Bey isteksizdi. Sarhoşluğun verdiği cesaretle direndi. O halde müsaade-i âliliğinizle bendeniz orada kalayım. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Yine de kendine hakim oluyor. Ona yaklaştı, alçak fakat ıslıklı bir sesle dedi ki, bana bak, uzak yoldan geldin, yorgunsun, içmişsin de. Şimdi istirahat et, bilahare etraflı konuşuruz. Mustafa Mecdi Bey müsbet menfi bir cevap vermedi. Sessiz sedasız kapıya yöneliyor. Bu tatsızlık gazinin canını sıkmıştı. Kendi kendine mırıldandı. Anlayamadım, gitti abi. Ne isterler bu kızcağızdan? Fikriye narin elleriyle sonuna gelmiş plağı gramofonun platosundan çıkarıp bir başkasıyla değiştirdi. İğneyi zarif bir hareketle plağın ucuna dokunduruyor, bir an için yerini salonun uğultusuna bırakmış olan müzik yeniden kumandayı ele aldı. Bu defa Maurice Chevalier'in bir şarkısı, Paris Je T'aime, Je T'aime, Je T'aime. O ve Madame Hans'a gramofonun yanı başında durmuşlardı. Fikriye uzun ve mahzun gözlerinin yaprak yeşilini öne çıkartan nefti bir tuvalet giymiş, Madame Hans'ın tuvaleti siyah, daha ağırbaşlı. Salon aşina tebessümler, kibar baş selamları, hararetli el sıkışmalarla kımıldıyor. Fikriye Madame Hans'ın uzattığı gümüş tabakasından sigara alıyordu. Gülerek dedi ki, ah madam, sizin bu plaklarınız imdadımıza Hızır gibi yetişti. Yoksa Fransızlara mahcup olacaktık. Sigarasını hemen yakmadı. Madame Hans'a dumanlar arasında şakacı bir cevap yetiştiriyor. Yok canım, siz ne güne duruyorsunuz? Geçerdiniz piyanonun başına. Artık Chopin mi olur, Schubert mi olur? Sigarasını dudaklarına iliştirdiği an Fikriye'nin sigarasına bir çakmak alevi uzandı. Yaver Muzaffer Bey'in eli ve çakmağı, genç kadın önce biraz şaşkın sonra memnun baka kalmıştı. Aynı anda Muzaffer Bey, gramofona rağmen bence lütfedip bir şeyler çalmalısınız, tesiri başka olur dedi. Siz Muzaffer Bey, ah siz yok musunuz? Genç kadın dumanların tülleri arasında kayıp memnun ve mesrur cevap vermişti. Madame Hans'a merakla çevresine bakınıyor. Bilmem ama galiba misafir gecikecek. O sırada kendisine çok yakışan alafrangalığı ile Ruşen Eşref Bey mültefit ve nüvazişkar upuzun peydahlanmıştı. Koluna girmiş zevce-i muhteremesi zemine ve zamana fevkalade uyan o ünlü mısrağı okuyor. Aheste gelir bezme ekabir. Madame Hans'a Ruşen Bey ve Saliha Hanım'la tatlı bir sohbete dalıyorlar. Der saadetten son günlerde kimler gelmiş kimler gitmiş. Anadolu'nun Sakarya zaferi payitahta ne gibi bir tesir hasıl etmiş vesaire vesaire. Fikri onlardan kopmuştu. Birdenbire tuvaletinin omuzlarındaki dekoltede örümcek geziniyormuş gibi bir his. Meçhul nazarlar tarafından o garip izleniyor olmak duygusu. Bu içinde tedirginlik uyandırıyor. Sigarasını dudaklarına götürürken usulca diğerlerinden ayrıldı. Dumanların arasından merakla etrafını süzüyor. Evet, yanılmamış. İşte o ve orada. Piyanonun sağında avucunda içki kadehiyle Mustafa Mecdi Bey gözlerini ona dikmiş adeta tepeden tırnağa süzmektedir. Bakışları bir an karşılaşınca alaycı bir gülümsemeyle uzaktan kadehini onun şerefine kaldırdı. Aynı anda Ruşen Eşref Bey'in ikazı işitilmesin mi? Gazi Hazretleri geliyorlar. Fikriye bunu fırsat bilerek Mustafa Mecdi'nin ikircikli nezaketine cevap vermeksizin döndü. Gülümseyerek gruba katıldı. Mustafa Kemal Paşa salona girince salondaki uğultu biraz yükseliyor. Dans eden çiftler bir süre durup onu alkışlıyorlar, sonra dansa devam. Paşa'yı görür görmez Fethi Bey, Doktor Adnan Bey ve Yusuf Kemal Bey'in grubu o tarafa yöneldi. Gazi'nin onlara bir şeyler sorduğu, Yusuf Kemal Bey'in ise cevap verdiği görülüyor. Kabul salonu o gece için hususi surette tezyin edilmiş değildir. Sadece bir açık büfe hazırlanmış, hayli zengin. Ortada bir yer açmışlar, isteyen çiftlerin dans ettiği pist orası. Ellerinde tepsilerle neferler misafirlerin arasında içki dolaştırmaktadır. Fikriye Hanım köşkün ev sahibesinden ziyade işlerin yolunda gitmesine göz kulak olan bir yakını gibi davranıyordu. Arada misafirlerin birisi ya da ikisiyle ayaküstü 2-3 çift gönül alıcı laf, gramofonun planı değiştirmek, içki servisi yapan neferlere uyarı vesaire. Fikriye misafirlerin arasından süzülerek geçiyor. Birisine selam, bir başkasına tebessüm. O sırada Gazi'nin bulunduğu gruba ne kadar yakın. Bir ara o tarafa baktı, mutlu ve memnun gülümsedi. Doktor Adnan Bey ile Yusuf Kemal Bey'in arasından Mustafa Kemal Paşa Fikriye'ye gizli bir suç ortağı tebessümü gönderiyor. Fikriye bu tebessümün verdiği heyecanla yanından ilk geçen neferin tepsisine uzanıp bir kadeh rakı alacaktır. Dudaklarına götürüp iki yudum da içiyor. İçtiği anda hay Allah, içinde o suçluluk duygusu, aynı tedirginlik. Yoksa birisi onu gözetliyor mu? Tebessümü silindi. Çevresine bakınca gözleri bir noktada sabitleşiyor. Mustafa Mecdi Bey elinde içki kadehi onu süzmektedir. Göz göze geliyorlar. Aynı mübalağalı tavırla kadehini şerefine kaldırdı. Alaycı gülümsedi. Yıldız karanlığında köşke doğru gelen otomobillerin önce farları, içinde tozların uçuştuğu ışık üzmeleri halinde dikkati çekiyordu. Sakin bir gece, ıssızlığını yakından gece böcekleri, uzaktan tenhalığı adeta yoğunlaştıran köpek havlamaları bozuyor. Öndeki daha muhkem ve gösterişli, arkadaki eskice biraz daha hantal iki otomobil, köşkün nizamiyesini yavaşlayarak geçip durdular. Mary Lou Oysel ile hemen ardından Jimmy Fowler. Arabalar durur durmaz ellerinde fotoğraf makineleri dışarı fırlamışlardı. Bu tarihi anı üst üste magnezyum şimşekleri çaktırarak tespite çalışıyorlar. Öndeki arabadan muhteşem sakalı etkileyici gövdesiyle önce Franklin Bouillon çıkıyor. Refakatinde mihmandarı. Hemen ardından heyete dahil iki Fransız muharras. Birisinin çenesinde sivri bir sakalı, ötekinin sağ gözünde tek gözlüğü. Havas Ajansı'ndan iki ayrı muhabir, köşkün cümle kapısından misafirleri istikbale gelen Türk tarafının resimlerini çekmektedir. Bunu fark eder etmez Mary Lou Oysel ile Jimmy Fowler da hemen o tarafa döneceklerdir. Önde hariciye vekili Yusuf Kemal Bey, yanı sıra Ali Fethi Bey. İki adım gerilerinde müsteşar ve hariciyeden iki memur gülümseyerek yaklaşıyorlar. Magnezyum şimşeklerinin yanıp sönen yalazında gülümseyerek tokalaştılar. Yusuf Kemal Bey saygılı bir el hareketiyle misafirleri içeriye buyur etti. Fransızlar Yusuf Kemal Bey'in refakatinde salona girdikleri an Mustafa Kemal Paşa ile Doktor Adnan Bey musafaha ediyorlardı. Dans o an durakladı, çiftler ecnebi misafirleri alkışladılar. Monsieur Bouillon bütün yüzüne yayılan gülümsemesiyle onları selamlayarak Gazi'ye doğru yürüdü. Onun yüzünde de çok şey ifade eden vakur ve ciddi bir tebessüm. Hararetle el sıkıştılar. Bu defa bütün salondan bir alkış tufanı yükseliyor. Aynı anda birbiri ardına çakan magnezyum şimşekleri. Monsieur Bouillon, bonsoir. Zatı halinizi burada bizim aramızda görebilmek ne büyük bir bahtiyarlık. Monsieur le Président, emin olunuz ki bu saadet mütekabil bir saadettir. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa, Doktor Adnan Bey'den başlayarak yanındakileri misafire tanıtacaktır.